Ayrım 17, sayfa 193. Aşkımız dondurma gibiydi, güneşe çıktıkça eriyordu. Hedonik adaptasyon. Neden mutluluklarımız da, acılarımız da sabit kalmıyor? Terfi aldığınız gün sevinçten havalara uçmuştunuz ama şimdi o ilk günkü heyecandan eser kalmadı. Üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen bayılarak aldığınız yeni arabanızı sürmek eskisi kadar zevk vermiyor. Yeni cep telefonunuzu kullanmak da öyle. İlişkinizin ilk günleri ne kadar da heyecanlıydı. Oysa şimdi monotonluktan sıkıldığınızı içten içe hissediyorsunuz. Aşkınıza ne oldu? İyi şeyler gibi kötü şeyler de hızla eskiyor. Askerdeki ilk geceniz cehennemden farksızdı ama birkaç ay sonra her şeye olmasa da birçok şeye alıştınız. İşten çıkarıldığınızda, bir yakınınız öldüğünde ya da boşanırken önce çok üzülüp sonra "beni öldürmeyen beni güçlendirir" moduna geçmiştiniz. Pırıltılı sevinçler gibi derin acılar da zamanla güçlerini kaybetmişti. Neden böyle oluyor? İçimizde zamanla neler değişiyor? En büyük acıların ve en yoğun sevinçlerin eriyip dağılışı nasıl gerçekleşiyor? Neden zevklerimiz de acılarımız da sonsuza dek sürmez? Northwestern ve Massachusetts Üniversitelerinden Brigham, Coates ve Bullman adlı araştırmacılar bundan 37 yıl önce bu soruları merak etmişler. Anlamak istedikleri şu: genel mutluluk düzeyimiz çok sevindirici ya da çok acı verici olaylardan ne kadar etkileniyor? Daha da önemlisi, bu etki ne kadar sürüyor? Çözümü bir deney tasarlamakta bulmuşlar. Önce bir insanın hayatta başına gelecek en olumlu olaylar neler olabilir diye düşünmüşler. Araştırmacıların aklına piyangodan büyük ikramiye kazananlar gelmiş. Çoğu insanın hayalidir piyango kazanmak. Çaba yok, ödül çok. Bunun üzerine gidip 50 bin dolar ve 1 milyon dolar arasında ikramiye kazanan 22 kişi bulmuşlar. Çok acı verici bir olay yaşayanların durumunu anlamak için de kaza sonucunda felçli kalan 29 kişiye gitmişler. Bunlar başlarına gelen bir kaza nedeniyle büyük acılar çekip artık yürüyemez hale gelmiş olan kişiler. Bu iki grubun mutluluk skorlarını karşılaştırmak için telefon rehberinden rastgele seçilmiş insanlardan oluşan bir kontrol grubu oluşturmuşlar. Kontrol grubu o toplumun ortalamasını temsil eder. Piyango talihlileri daha mı mutlu? Araştırmacılar 6 soruluk bir anket hazırlamış. Soruların bir kısmı şöyle: bir arkadaşınızla muhabbet etmek, dergi okumak, TV izlemek gibi günlük aktivitelerden ne kadar keyif alıyorsunuz? Şimdi ne kadar mutlusunuz? 6 ay önce ne kadar mutluydunuz? Birkaç yıl sonra ne kadar mutlu olmayı bekliyorsunuz? Bu sorular katılımcılara ikramiyenin kazanılmasının ve kazanın gerçekleşmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra sorulmuş. Acı ve mutluluğun kalıcılık etkisi anlaşılmak istenmiş. Piyango talihlilerinin %64'ü hayatlarının nasıl değiştiği sorusuna maddi güvence, daha fazla boş zaman, rahat bir emeklilik ve şöhret gibi cevaplar vermiş. Kazazedeler ise hayatlarının çok zorlaştığını anlatmış. Eskiden kimseye ihtiyaç duymadan yürüyebilirken, şimdi tekerlekli sandalyeye ya da yatağa bağımlı hale gelmişler. Üstelik neredeyse tüm günleri rehabilitasyon merkezinde tedaviyle geçiyormuş. Kaza geçiren mi, piyango çıkan mı daha mutlu? Araştırma sonuçları bize insan doğası üzerine çok şey anlatıyor. Başınıza geleni hak ettiniz mi sorusuna 22 talihlinin 13'ü, 29 kazazeden ise sadece ikisi evet cevabını vermiş. Bu da bize insanların hep iyi şeyleri hak ettiklerini düşündüklerini gösteriyor. Talihlilerin yarısı "neden ben?" sorusunu hiç sormamış. Diğer taraftan kazazedelerden biri hariç hepsi bu soruyu sormuş. "Şansın rolü yüzde kaçtır?" sorusunu talihliler %71,4, kazazedeler ise %33,6 şeklinde cevaplamış. Bu kişilerin mutluluk skorları da incelenmiş. Sizce bu üç gruptan hangisi günlük aktivitelerden daha çok keyif alıyor olabilir? Hangi grup daha mutludur? Piyango talihlileri mi? Araştırma sonuçları şaşırtıcı. Mutluluk skoru ölçümünde piyango talihlileri 3,3 puan, kazazedeler 3,48 puan. Ortalama insanları temsil eden kontrol grubu 3,82 puan çıkmış. Yani piyango talihlileri diğerlerine göre günlük aktivitelerden daha az zevk alıyor. Ayrıca piyangonun çıkmasından önceki ve şimdiki mutluluk seviyeleri arasında çok az fark var. İyi ve kötü olaylar geçicidir, fabrika ayarlarımız ise kalıcı. Peki paranın çıkması hiç mi etkilememiş? Evet, paranın çıktığı zaman mutluluklarında büyük bir artış olmuş. Ama bu sadece 6 ay kadar sürmüş. 6 ay sonra mutluluk düzeyleri tekrar inişe geçmiş. Bir süre sonra adeta mutluluk fabrika ayarlarına geri dönmüşler. Buna ortalamaya geri dönme eğilimi denir. Buna karşın kazazedeler kazadan önceki hayatlarını anlamlı derecede daha mutlu olarak hatırlıyor. Buna psikolojide nostalji etkisi deniyor. Önceden sahip oldukları bir şeyi kaybettikleri için böyle hissediyorlar. Bu biraz da duygusal illüzyon. Araştırma net olarak şunu göstermiş. İkramiye kazananlarla ortalama insanları temsil eden grubun mevcut mutluluk seviyeleri arasında çok az fark var. Geleceğe yönelik mutluluk beklentileri ne durumda? Bu insanların gelecekteki mutluluk beklentisi de ölçülmüş. Piyango talihlileri birkaç yıl sonra biraz daha mutlu olacaklarını düşünüyorlar ama kontrol grubundan daha fazla değil. Hatta kazazedeler piyango talihlilerine göre birkaç yıl sonra daha mutlu olacaklarına inanıyorlar. Durum mantığa ters görününce araştırmacıların içine bir kurt düşmüş. Acaba piyango bileti alanlar en başından beri böyle miydi? Talihliler genel olarak melankolik tipler olabilir mi? Bunun üzerine rastgele bir grup daha oluşturmuşlar. Bu gruba hayatında hiç piyango bileti almamışları ve daha önce bilet almış kişileri dahil etmişler. Sonuç yine değişmemiş. İki grup arasında anlamlı bir fark bulamamışlar. Peki neden acı ve haz önce yükselip sonra 6 ay ile 1 yıl içinde o kişinin ortalamasına geri dönüyor? Bu olguyu anlamak için bilmemiz gereken yeni bir kavram var mı? İçimizdeki duygusal termostat, hedonik adaptasyon. Piyangodan çıkan ikramiye ya da kumarda kaybedilen servet, müthiş bir terfi ya da zamansız bir işten çıkarılma, bulutlara çıkaran bir aşk ya da yere çakan bir ayrılık, aileye yeni katılan bir bebek ya da bir yakının ölümü. Hayatımızdaki olumlu ya da olumsuz değişmelerin yarattığı haz da, acıyı da zamanla kanıksıyoruz. Bu alışma ve duyarsızlaşma etkisine psikolojide hedonik uyum ya da hedonik adaptasyon deniliyor. Sevdiğimiz şeylerden bile zamanla sıkılmamızın nedeni hedonik adaptasyon. Evlilikten kariyere, alışverişten spora birçok alandaki davranışlarımızı açıklayan kilit bir kavram. Hedonik adaptasyon çok önemli. Çünkü mutluluk arayışımız sırasında dikkat edilmesi gereken gerçekçi temelleri gösteriyor. Onu dikkate almadan mutluluk politikalarımızı yapılandırmak hayal kırıklığıyla sonuçlanacaktır. Hedonik adaptasyon, başımıza gelen iyi ya da kötü olaylardan bir süre sonra ana fabrika ayarlarımıza döneceğimizi anlatıyor. Her insanın sabit ve ortalama bir doğal mutluluk koridoru bulunuyor. Bu doğal mutluluk bandımız içinde yaşarken, örnek olarak onu 100 üzerinden 60 ila 80 arası varsayalım, başımıza gelen iyi veya kötü olaylar bizi bir süreliğine bu mutluluk koridorumuzun altına indiriyor veya üstüne çıkarıyor. Olayın türüne göre aradan 6 ay ile 1 yıl geçince tekrar koridorumuzun içine, fabrika ayarlarımıza dönüyoruz. Birebir aynı noktaya gelmesek de ilk konumumuza yaklaşıyoruz. İşte bunu sağlayan mekanizmaya hedonik adaptasyon deniyor. Bu terimi 1971'de Philip Brickman ve Daniel Campbell ortaya atmış. Hedone, Yunanca'da zevk, haz demek. Dolayısıyla hedonik adaptasyon anlamı hazza alışmak. Hedonik adaptasyonun kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurgulayan Brickman ve Campbell, hiçbir şey kalıcı bir mutluluk etkisi yaratmaz diyor. Hedonik adaptasyon süreci nasıl işliyor? Diyelim ki çok beğendiğiniz yeni bir eve taşındınız. Güzel bir manzaranız, büyük bir bahçeniz, geniş bir park yeriniz var. Bütün bu olumlu özellikler başta size heyecan veriyor. Ama bir süre sonra bunlara dikkat etmemeye başlıyorsunuz. Zamanla bu özelliklere karşı farkındalığınız azalıyor. Kanıksadıkça kayıtsızlaşıyorsunuz. Hedonik adaptasyonun mekanizması duyusal adaptasyona benziyor. Yüzmek için girdiğiniz suyu başlangıçta soğuk, zamanla normal hissetmeniz duyusal adaptasyondur. Aynı şekilde oda spreyi sıkılmış bir eve ilk girdiğinizde burnunuza yoğun bir koku gelse de içeride biraz kaldıktan sonra kokuyu almamaya başlarsınız. İşte bedenimiz bu tür fizyolojik değişimlere nasıl adapte oluyorsa beynimiz de duygusal değişimlere aynı şekilde adapte oluyor. Hedonik adaptasyon duygusal bir termostata benziyor. Hayatımızda iniş çıkışlar yaşandıkça bu termostat içsel istikrarımız için mutluluk düzeyimizi tekrar başlangıç noktasına ayarlıyor. Tatminle gelen tatminsizlik çarkı. Arzu, çaba, tatmin ve can sıkıntısı. Hedonik adaptasyon yüzünden tatminle gelen tatminsizlik çarkının içinde dönüp duruyoruz. Bu dörtlü çeteyi bilirsiniz. Arzu, çaba, tatmin ve can sıkıntısı. Bir şeyi çok istiyoruz, yoğun bir şekilde çabalayıp onu elde ediyoruz. Kısa süreliğine ve yoğun bir sevinç yaşıyoruz. Bir süre sonra hedonik adaptasyon nedeniyle elde ettiğimiz şeyden sıkılmaya başlıyoruz. Sonra daha yenisini veya daha iyisini istiyoruz. Böylece başa dönüyoruz ve aynı etapları bir daha turluyoruz. Sonra bir daha. Aşkta, kariyerde, zenginlikte aynı döngü çalışıyor. Bu yorucu döngüyü en iyi anlatan filozof olan Schopenhauer, maddi istekleri gerçekleştirmek deniz suyu içmek gibidir. Susadıkça içersiniz, içtikçe susarsınız diyor. Anlamlı bir hayat yaşamak için entelektüel çalışmalara odaklanmayı öneriyor. Tatmin edilen her istek daha üst düzeyde yeni istekler yaratıyor. Karnımız doyunca kalbimiz acıkıyor, kalbimiz doyunca beynimiz. Hayatımız tatmin arayışı üzerine kurulu. Cep telefonumuz yeniyken bir üst modeline göz koyuyoruz. Bir ev yetmiyor, ikincisini de istiyoruz. Dolabımızda 10 tane kot varken 11.yi de alıyoruz. Sahip olmadıklarına ulaşmak için çabalarken sahip olduklarını unuttuğun için mutsuzsun demiş Shakespeare. Çoğumuz bu duyguları yaşadığımız için kendimizi değer bilmezlikle suçluyoruz ama bu eğilim insan doğasından gelen bir özellik. Hedonik adaptasyon fabrika ayarlarımızda var. Suçluluk duymak da anlamsız. Yapmamız gereken onu keşfedip olabildiğince yönetmek. Mutluluk çabası koşu bandında ilerlemeye mi benziyor? Hiçbir şey mutluluk kadar hızla eskimez diyen ünlü hedonist Oscar Wilde, mutluluk arayışında en üste çıkanın en başa döneceğini savunuyor. Basit mutluluklara bayılıyorum. Karmaşık zevklerin son sığınağıdır onlar. Çok mutlu olabilirim kendi kendime. Özgürlük, çiçekler, kitaplar ve ay. Kim mutlu olmaz ki onlarla? Michael Eysenck 1990'larda hedonik koşu bandı benzetmesi yapmış. Koşu bandında ne kadar koşarsan koş, sonuçta aynı yerdesindir. İnsanlar daha fazlasına sahip olmanın daha çok mutluluk getireceğini düşünüyorlar. Mutluluk peşinde koşturup duruyorlar ama sonuçta hedonik adaptasyon nedeniyle Mutluluk düzeyleri başladıkları noktadan çok öteye gitmiyor. Haz seçme sınavlarındaki beğeni çıtası yükselince. Hedonik adaptasyonla ilişkili bir teori de Harry Helsa'nın 1964'te ortaya attığı adaptasyon düzeyi teorisi. Helsa merak etmiş, çok pozitif bir olay yaşayan insanlar başkalarına kıyasla çok da fazla mutlu olmuyor. Neden? Piyangodan milyonlar kazanan 22 kişiden biri olduğunuzu düşünün. Bu yepyeni heyecanlarla dolu bir hayat demek. Dünyayı gezmek, yatınızla mavi yolculuğa çıkmak, en gurme restoranlarda yemek yemek. İşte sorun da tam burada başlıyor. Bütün bunları yapmaya başladıktan sonra haz eşiğiniz öyle yükseliyor ki sahildeki salaş bir kafede kahvaltı yapmak, arkadaşlarla sinemaya gitmek, akşamları çekirdek çitleyerek dizi izlemek gibi günlük aktiviteler eskisi kadar keyif vermemeye başlıyor. Deneydeki piyango talihlilerine de aynısı olmuş. Zevk çıtaları o kadar yükselmiş ki bu tür günlük faaliyetlerden eskisi kadar keyif almamaya başlamışlar. Olağanüstü haz anları da sınırlı olduğu için sürekli canları sıkılmaya başlamış. Kıyaslama etkisi. Kime göre, neye göre mutluluk? Tatmin eşiğinin yükselmesinden başka mutluluğu azaltan ikinci neden kıyaslama havuzu. Mutluluk ve tatmin düzeyimiz yüksek oranda kendi sahip olduklarınızla başkalarının sahip oldukları arasındaki farka bağlı. Siz BMW aldığınızda komşularınızın daha ucuz arabası varsa BMW sizi daha mutlu ediyor. Komşunuz Ferrari alınca sıkılmaya başlıyorsunuz. Piyango talihlileri eski semtlerinde zengin sayılırken yeni taşındıkları lüks semtlerde ortalama gelir kategorisinde kalabiliyor. Her zaman bazı boyutlarda sizden daha üstün birileri olacaktır. Bu da özellikle üstünlüğünü içsel değerine değil, dışsal maddi şeylere dayandıranların canını sıkacaktır. Araştırmalara göre elimizdekiler bize yetse de kıyaslama etkisi nedeniyle mutluluğumuz karşımızdakinden daha iyi durumda olmamıza bağlı. Çoğu insanın doğası yetinmekten çok rekabetten besleniyor. Hatta bazen daha da ileri gidip kendi kazancımızdan çok karşı tarafın kaybetmesine seviniyoruz. Ayrım 17 sonu sayfa 202.